Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 105. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Eskisine göre bayağı iyiyim. Yaza göre. Artık her şey açık açık konuştuğumuz için. Yine gözlerimi kapattım bu arada. Yine dürüst bir bölüm yapacağım bu bölüm. Her şeyi açıkça söylemek istiyorum. Depresyon sürecimde, ya ben normalde ilaç kullanmayı seven bir insan değilim. Zaten hiçbirimiz de öyle olmamalıyız. Ama bu da şu demek değil. Gerektiğinde ilaç kullanmalıyız tabii ki, ama hani her şeyi ilaçla çözeceğimize inanmak da bence doğru değil. Hani ne bileyim, mesela diyelim bir yerlerin ağrıyor. Yani bunun için hemen bir ağrı kesici almak yerine esnemeyi, rahatlamayı, masaja gitmeyi, birçok şeyi deneyebilirsin. Sıcak bir duş almayı gibi. Yani o yüzden gerçekten hani terapiyle çözülemeyecek seviyede artık bir depresyon durumu olmadığında bence ilaç tabii ki almayı, iyi bir zaten doktor da reçete etmeyi tercih etmez. Bir hasta da, bilinçli bir hasta almayı tercih etmez, ama benim geldiğim noktada oluyor işte, hayat oldu. Kullanmaya başladım ilaçları. Ben yine Don Quixote değirmenlere karşı yalnız, hani sanki bir yerlerde bir ilaç lobisi var, kendimi onlara karşı savunuyorum şu an fark ettim. Ya ben çok sevdiğimden mi kullanıyorum? Ya çünkü ilaç kullandığınızı söylediğinizde, oh be söyleyeyim de rahatlayayım, herkes ay işte bağımlısı olursun, aman niye ettin kendine bunu falan. Ya sanki ben sevdalısıyım ilaç kullanmanın yani. Gerekince gerekiyor yani. Tansiyon hastası olduysan nasıl ilaçsız olmuyorsa bir noktadan sonra, yani epilepsi krizi geçiren insana aman ilaç kullanma, doğal yollarla çözmeye çalış diyor muyuz yani? Ya da havale nöbeti geçiren çocuğa yani lütfen ateş düşürücü vermeyelim, bunu yaşasın bu krizi. Beynindeki menenjit riski varsa varsın, hani kalsın. Yani depresyonda da depresyon geçirdikçe bir sonraki depresyonu benim bildiğim kadarıyla geçirme riskiniz artıyor. O yüzden de ne kadar çabuk atlatırsanız o kadar iyi. Tabii ki kendi kendinize geçirebiliyorsanız ne kadar güzel, ama her zaman hani oyunu oynayacak güce sahip olmak ve inatlaşmak çok güzel, ama kaldıramayacağınız bir yükün altına inatla girip ben bu yükü kaldırırım demek de cahillik. Çünkü o yükü kaldıramazsınız, sadece beyninizi sakatlarsınız. Yani üzerine hiçbir yükü kaldıramaz olursunuz. Yani bu mental yükler için de aynısı geçerli. O yüzden artık hani tamam ben bunu yapamıyorum ve ilaca ihtiyacım var. Hani sporcular için metafor queen duramıyorum benzetmeleri yapmadan. Sporcular için de herhalde o artık şey aldıkları, destek aldıkları, böyle hani protein desteği falan aldıkları yere denk geliyor. Ya da işte belki antrenör desteği. İşte ben de böyle bir bu ringde destek aldım. Velhasıl kelam, işte bu ilaçlar da tabii ki şey olmuyor yani. O senin için mükemmel bir rejimimiz var, hemen verdik ve oldu. Hayır yani. Her insanın ihtiyacı farklı, bünyesi farklı. Bünye de tam bir doktorların asla kullanmadığı ama halkın sevdiği bir laftır bu. Eski bir sağlık çalışanı olarak söyleyeyim. Senin bünyenle benim bünyem aynı değil. Hiç bünye diye bir laf yok yani, hani insanların farklı nörokimyaları falan var. Neyse işte bünyem benim. Neyi seviyor diye biz böyle denemeler yaptık. Yani bir tane ilaç gerçekten bayağı şeye iyi geldi. Depresyonuma, bütün acım, ağlamam falan bitti, ama uykudan kafamı kaldıramaz hale geldim. Yani gerçekten hani birkaç kez uyuyakaldığım için psikanalize gidemedim. Gün ortasında oluyor çünkü benim genelde. Toplantıları uyuyakalmayayım diye zaten sabaha koyuyordum, ama toplantılar bitince psikanaliz beklerken uyuyakalıyordum. İşte alarm kuruyordum falan. Sonra o ilaçtan diğerine geçtik, başka bir tanesine. Onda da işte tamam çok güzel, hani hiç uyumuyorum ama geceleri yapıyorum, böyle bir sorun var. Sonra işte ikisinin dengesini bulmaya çalıştık falan filan derken şu anki olduğum yerde artık ilacı bırakma noktasındayım. Ve açıkçası yani heyecanlıyım ilacı bırakacağım için, çünkü gerçekten yoruldum ilaçların bünyemle oynamasından. O yüzden de Şimdi böyle işte artık hani ilaçlardan çok işte hayatın kendisini düşünmeye başladım. Artık tekrar döneceğim için hayata mutluyum. Çünkü yani çok şey olmuştum böyle. Vücudumun bir makine gibi olduğunu hissettim bu süreçte. Yani bunu yapınca uyuyor, bunu yapınca uyuyamıyor. Fazla uyarıldığı için falan böyle. Ve hani hayata dair bir şeyler düşünmeyi bıraktım. Sadece bu mekanizma, bu makine nasıl çalışıyor ona odaklandım. Ve şimdi böyle beni çok yordu bu. O yüzden artık hayatın hani hayallerimiz vardı, programlarımız vardı, projelerimiz vardı, işte ilişkilerimiz vardı falan ya. Hani onları düşünmek tekrar istiyorum ben. O yüzden de işte şimdi bu süreçte idare etmeye çalışıyorum. Şimdi böyle uykum yok ama anksiyetemin biraz olduğu bir dönemdeyim. O yüzden de sürekli işlerim dışında Dilan Polat izliyorum. Yani Dilan Polat'ın keşke böyle yani zamandaki o BBG evi gibi bir kamera olsa ve Dilan Polat'ın hayatını bize aktarıyor olsa. Yani çok da ayıp bir şey olur gerçi kendisine karşı ama o da bize ayıp etmiş be yani. O yüzden bazı şeylerde de hani böyle bu idealist insan olma, peygamber olma fantezimizden vazgeçelim. Vallahi yani isterdim böyle bir kamera olsun ne yalan söyleyeyim. İzlerdim de kendime de hakim olamazdım. Çünkü beni gerçek dünyamdan koparıp hayatın içinde gibi de hissettiriyor. Çünkü aktüel bir olay ama benimle hiçbir bağlantısı olmadığı için de çok rahatım. Anksiyete hissimi de başkası üzerinden yaşıyorum. Ay niye bu kadar yaptı ki? Gerek var mıydı bu kadar falan diyerek hani kendi anksiyetlerimi, dertlerimi düşünmeden başkasının dertlerini onun yerine ama ben bana çok çok çok uzak hani karakter olarak işte ne bileyim tip olarak hayat biçimi olarak her şeyle çok uzak bir insan olduğu için de çok güvenli bir alanda yaşıyorum. Şey gibi bence hani ergen çocuklar böyle hatta ergen çocuklar demeyelim yani ileriki yaştaki insanlar da kadın erkek bağımsız bir sürü insan bilgisayar oyunu ya da işte oyun konsolundaki oyunların bağımlısı olabiliyor. Çünkü kendi hayatını unutuyorsun ve artık o seçtiğin avatarın hayatını yaşamaya başlıyorsun ya hatta bu yüzden işte biliyorsunuzdur. Susuzluktan falan ölenler oluyordu uzakta. O da yemek yemeyi falan unutuyor. O kadar ekranın başından kalkamıyor ki. Çünkü orada bir kaçış var hani. Kaçıyorsun kendin olmaktan ve bir artık avatarı oynamaya başlıyorsun ve onu oynamak çok zevkli. Çünkü ölsen bile geri dirilebiliyorsun ve o da sana müthiş bir korkusuzluk, müthiş bir cesaret veriyor. Ama tabii bütün bunlar olurken de gerçek hayattaki kendini unutuyorsun. Su içmeyi unutacak kadar yani. Ve su iç o kadar ağzın kurumuş ve farkında değilsin ki. Ölüyorsun ve haber oluyorsun. Oyun oynarken 72 saat işte 7 ya da 72 saat değildir herhalde daha da fazla işte oyunun başından kalkmadığı için dehidratasyondan ölen bilmem ne işte ekranın başında cansız bulundu diye. Yani çok ilginç aslında gerçek hayattaki korkularımız bizi o kadar çok korkutuyor ki işte bu gerçek hayattaki korkuları yaşamamak için bu hayattaki güzellikleri de yaşamayı feragat edip yaşamaktan feragat edip başka bir hayata kaçmak böyle işte Dilan Polat'ı izlemek gibi böyle hani başka bir insanın hayatını kendi kaptırmak gibi magazine dedikoduya ya da işte bilgisayar oyunlarına ya da belki de kendi yarattığımız bir personaya yani mesela Dilan Polat için muhtemelen bu böyleydi. Yani ben merdiven altı terapi yapacak olursam hani uzaktan izlerken kesinlikle psikolog, psikiyatrist değilim. Kendim bir insan olarak şöyle hayal ettim. Hani çocuk yaşta dinlediğim kadarıyla hikayesinde çok cani bir olaya maruz kalmış. Kendi evinin içinde kardeşleriyle birlikte uyurken öz babası öz annesini katletmiş. Ve bu yani küçük bir çocuk için beyninin alıp kaldırabileceği bir şey değil. Bence orada kendisi hala bunu babasının beyin tümörü yüzünden böyle bir şey yaptığını anlatıyor ama eğer öyle olsaydı herhalde bunun yüzünden hapse girmezdi. Ve bununla ilgili bir hastaneye yatırılırdı evde normal evde yaşıyor olmazdı diye tahmin ediyorum. Bunların hepsi sadece tahmindir. Ve o yüzden de yani şu anda bile bu gerçeği kaldıramadığını düşünüyorum hani. Hayır benim babam bilerek yapmadı diye ama muhtemelen bir yetişkinin bilerek yaptığı bir korkunç bir olay var ve o yüzden bence orada kendisi şöyle bir şeye başlamış gibi ben çözdüm kafamda. Hani hayır bu gerçek değil. Gerçek olmadığını düşünerek hani buna çok ağır olaylar yaşayan insanlar için hani duymuşsunuzdur depersonalizasyon deniliyor. O an orada değilmiş gibi bedenin cinsel tacize uğramak gibi durumlarda insanlar çok yaşıyorlar. Gerçek değil bu. Hayır yaşadığım gerçek değil diyorsun ve kendi gerçeklikten koparıyorsun. Böylece hissetmemeye başlıyorsun ve insanlar bu şekilde hani Sosyopat ve psikopatlar mesela bu normalde yaşadığımız vicdan azabı, korku gibi hisleri yaşamadıkları için çok cesurca, yani cesurca da değil çünkü cesaret korkuya rağmen hareket etmektir. Hiçbir şey hissetmeden, hissizlikle bir yani böyle tüyleri diken diken olmadan, kılları bile hani kıpırdamadan diyeyim bir insanın canını sonlandırabiliyorlar. Ve o yüzden hani biz anlayamıyoruz. Hiç mi vicdanın yok be adam be kadın bunu nasıl yaptın diyoruz. Yani belki o yüzden bu dolandırıcılığı da kendisi bu kadar kolayca yaptı. Çünkü her şey ona bir oyun gibi geliyordu. Hani Sims'te bize bir kod veriyorlardı. Sims oynayanlar bilir. O kodu ben kullanmayı hiç sevmezdim. O kodu girince deli gibi para kazanıyordun. Deli gibi para kazanıyordun ama oyunun bütün zevki de kaçıyordu aslında. Çünkü ben emek emek uğraşıp evdeki eşyaları satıp edip falan eve para kazanmaktan zevk alıyordum. Çünkü oyun ona deniyor yani. O zaman oyun oluyor. Bir anda bütün parayı üstüme boca edersen oyun kalmadı ki yani. Zevki de kalmadı. Her şeyi satın alabiliyorum yani. Bitti oyun işte. Bütün tadı kaçtı. İşte o yüzden kendisi tabii ki ne yaşadı bilemem ama yani eminim bence bunu hepimiz bir seviyede yaşıyoruz. Ve bunu yaşamamızın sebebi de bence gerçekte kötü hisleri yaşamamızın sebebi işte iyi hisler bizi bir yere kadar tırmandırıyor. Böyle belki de bazen o kadar yükseliyoruz ki bir uçurumun tepesine çıkıyoruz ve orası böyle hani Everest'e çıkan bir insan nasıl bir coşku yaşar? Hani nasıl bir zafer duygusu yaşar? Yani hep bunu mesela çok para kazanan bir insana zirvedeki deriz. Yani bir yönetim kurulunun üyesi ise zirvededir o. Çok iyi bir müzisyense, çok iyi bir yönetmense bu insanlar zirveye çıkmıştır. Ve hep hani ne deriz? Zirvede olmak yalnızlıktır. Çünkü çok az insan çıkar oraya. Çünkü korkutucudur da zirveye çıkmak. Neden? Çünkü zirveden düşebilirsin. Ve yer seviyesinde yaşayan bir insan düşecek bir yeri yokken zirvedeki bir insanın düşüşü çok sert olur. Mesela Dilan Polat şimdi cezaevinden yani en lüks evlerden cezaevine girdi. Bir malikaneden şu an yani tek başına belki 70 odalı bir evde yaşarken şimdi 70 insan bir odada yaşadığı bir düzene geçti. Ve şu an yaşadığı şeyi beyni kaldırmıyordur eminim algılayamıyordur. Çok sert gelmiştir ona. İşte bu yüzden aslında bence hepimiz yükselmekten korkuyoruz. Sağlıklı bir şekilde yükselmekten ve o yüzden de kaçıyoruz. Yani ben geçenlerde bu yükselmeye dair çok şey konuşuyorum son zamanlarda psikanalizde. Yükselme korkumla ilgili. Yani çünkü son zamanlarda aslında hayatım düzelmeye ve toplamaya başladı. Yazın size hep anlattığım gibi depresyondaydım ama depresyondayken hiçbir anksiyetem yoktu. Mutsuzluk hissi vardı ama hiçbir endişe, kaygı yoktu. Şimdi hayatım toparlamaya başladıkça bir kaygı beni basmaya başladı. Size de söylediğim gibi. Ve hangi ilacı alırsam alayım geçmiyor bu. Ve şunu fark ettim işte. Bu kaygının sebebi hayatımın iyiye gitmesinin yarattığı korku hissi. Çünkü yükseliyorum. Ve iyi bir şeyler olduğunda korkuyorum. Ya bu da bozulursa, elimden alınırsa, ayağımın altından kayıp giderse ya da diye. Halbuki kötü bir yerde olmak çok güvenli. Çünkü daha kötü ne olabilir ki? Zaten kötüyüm. Güvende hissediyorum kendimi ve kötü olmanın kendi içinde bir huzuru var. Bence hatta bağımlılık yapan bir huzuru var. O kadar bağımlılık yapıyor ki ben işte son zamanlarda bu yükselme korkumdan bahsederken şöyle bir şey oldu. Yine yakın zamanda çektiğim bir reklam için çektiğim bir Reels videosu vardı ve bu Reels videosu izlediyseniz görmüşsünüzdür ya da izlemediyseniz Instagram'da bulabilirsiniz kolayca. Bir metronun içinde bir sahne var. Üzerimde bir trench coat'la duruyorum. Ve hani onu çekmek için bayağı bir metronun gelmesini bekledik içeride. Ve tam böyle metro gelirken çünkü hani o ışıkları hızla geçecekti. Ve yani benim saçlarım böyle savrulacaktı. Güzel bir sahne yakalayacaktık. Ama o metronun gelmesine işte 6 dakika kala kamerayı açtık ve ben beklemeye başladım. O sarı çizginin yanında hep anonslarda diyorlar ya işte lütfen sarı çizginin işte sarı çizgiyi geçmeyiniz diye sayın yolcularımız. Ve işte bu şu anda konuşmakta olan sayın yolcunuz o sarı çizginin yanında beklerken aklından geçen şey şu oldu. Kem şuraya birden atsam ve tren üstümden geçse. Ve bu düşüncemi aklından geçiyor olması beni acayip korkuttu. Yani ve işte bu çekim bittikten sonra psikanalize gittim. Tam böyle o zamana kadar ayarlamıştık çekimi. Ve psikanalize gittiğimde o kadar korkuyordum ki aklımdan bu düşüncenin geçiyor olmasından. Psikanalizde bunu anlattım. Ve psikanalistin bana çok şaşırtıcı bir şey söyledi. Ben hani şey diyeceğini düşünüyordum, işte olabilir, bazen hepimiz ölümü düşünüyoruz falan. Gerçi böyle böyle hiç az zannettiğiniz gibi, öyle filmlerde gösterdiği gibi hepimiz böyle şeyler düşünüyoruz falan diye konuşan bir insan değil. Sadece bana dair sorular soruyor. Neyse. Anlattığı şeyleri de burada birebir kendi cümleleriyle vermekten hoşlanmıyorum. Zaten çok az konuşuyor, o yüzden onlar da bana kalsın. Ama şöyle bir şey söyledi. Bu çektiğiniz dedi ne markası? Dedim ki bir prezervatif markası. Yani işte cinsellikte kullanılan, evet, bir marka. Peki dedi, trenin önüne atlamaktan bahsediyorsunuz dedi. Ve trenin size çarpmasından olan korkunuzdan bahsediyorsunuz. Ya birden kork, hani atsam kendimi oraya ve birden çarpsa ne olur dedi, tren size yani çarpsa. Aniden çok büyük bir şey hissederim dedim. Tren dedi, hani sizce neyin sembolü? Yani psikanalize biraz gidiyorsanız, gitmenize de gerek yok. Psikanaliz biraz okuduysanız, hani herhangi bir Freud, Jung, Lacan, herhangi bir ya da modern psikanalistlerden biri de olabilir, işte Arne Gruen gibi. Yani en azından şuna hakimsinizdir. Ya bir kere çok önemli bir şey cinsellik. Çünkü hani libido dediğimiz şey aslında, mesela cinsellik enerjisi aslında yaşama enerjisi. Bunlar çok iç içe. Hani çünkü bize hayatta kalma içgüdümüz çok temel bir içgüdü. İşte üremeye dönüyor. Üremiyorsak bile hani o cinselliği yaşamak istiyoruz. Çünkü illa üremek istemiyor olabiliriz ya da cinsel yönelimimiz heteroseksüel olmayabilir. Birçok sebepten dolayı, ama artık temel bir içgüdü olarak yakınlaşmak istiyoruz. İşte bunun temsili olarak da psikanalizde, yani bunu birileri seçmemiş, bize hissettiren bir şey bu. Cinselliği çağrıştıran şeyler var. Yani mesela fallik obje denilen şey bize ereksiyonu çağrıştırıyor. Mesela gökdelenler hani ince, uzun ve dimdik erekte halde duruyorlar, dik halde duruyorlar. Ya da işte uzun binalar, belki sosisler, baton halinde gördüğümüz ekmekler, bazı sebzeler ve bir tren. Tren çok ince ve uzun ve çok hızlı bir şekilde geliyor, gelmek ve gelirken sarsıla sarsıla o deliğin içinden, o karanlık ince uzun deliğin içine giriyor ve birden duruyor. O sarsılmanın ardından duruyor o durakta. Ve sonra yeniden yavaşça kalkıyor, hızlanıyor. Yani bütün bunlar aslında cinsel döngüyü hatırlatıyor. Yani o yüzden bana psikanalistimin hatırlattığı şey, hızlıca gelmekte olan bir trenin önüne attığınızda aslında sizin aklınıza gelen şey cinsel bir çağrışım da olabilir. Birden yapsam bunu ne olur? Ve bunu düşündüğümde o kadar hoşuma gitti ki. Çünkü içimde onu hissettim. Evet. Aklımdan geçen şey aslında karanlık bir şey değildi. Korkutucu bir şeydi. Ama depresif bir şey değildi. Ben bu kadar yükselmekten ve bu kadar hazda kapılmaktan çok korkuyorum. Ve şöyle bir şey itiraf edeceğim size. Ben çok uzun zamandır yalnızım. Ve bu yalnızlığı bilerek tercih ediyorum. Kimseyle görüşmüyorum, flörtleşmiyorum. Yani evime bir kamera takılsa, bunu böyle bir ilkokuldaki çalışkan o küçük Deniz'in gururuyla söylüyorum. Herkes izleyebilir. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Sanki böyle bir temiz kalmakla ilgili, böyle hani başarılı uslu, herkesten toplumun aferin alacak olan o küçük çocuğun o küçük çocuğun zihniyle davranıyorum. Ama bunun en önemli sebebi incinmekten korkuyorum. Yaralanmaktan korkuyorum tabii ki. Ve o yüzden de ben yalnız olmayı tercih ediyorum diye, böyle birçok insanın yaptığı gibi, bunu yapan başkalarını da kesinlikle görüyorsunuzdur. Fark ettim ki gururlanarak söylüyorum. Ben hiç gelemem öyle şeylere. Ben kendimi kitaplara verdim, filmlere verdim, arkadaşlarıma, dostluklara verdim. Uğraşamam öyle saçma sapan insanlarla diyorum. Ve aslında fark ettim ki bunu çok farklı şekillerde yapan birçok insan var. Mesela bazı rockstarlar, çok görürsünüz onlarda, çok fazla cinsel ilişkide bulunurlar ve ben aşk yaşamam, evlilikten kaçıyorum, hiçbir şekilde yokum derler. Yani haddime değil, ama ben insan denilen canlının sosyallikten izole edilebileceğine inanmıyorum. Benim yalnız kalmayı tercih etmemle bir rockstarın sürekli cinsellik yaşayarak cinselliğin içini boşaltması ve anlamdan kaçması ve bu sayede o çok çok çok çok çok yükselttiği egosunun birden kırılarak gökdelenlerden aşağı düşmesi ve kırılmasından korkması ve bu yüzden işte cinselliğin içini boşaltarak kaçmasıyla hiç yaşamayarak kaçmak bence aynı şeyler. İkisi de korku ihtiva ediyor. Çok büyük bir korku. Yani bu korkuyu da tabii ki hani hadi var mı cesaretin aşka falan demeyeceğim. İnsanların çok korkmasının da sebebi var. Yani bir deprem atlatan bir insanı tekrar yüksek bir binaya sokmanız çok zor olur. Yani aynı korku yüzünden, o korku yüzünden şehirler değiştirir insanlar. Belki artık betonarme binalarda hiç yaşayamaz olurlar. Ömür boyunca belki prefabrik bir evde yaşamayı tercih ederler ya da tek katlı bir ahşap yapıda. Tabii ki yani yükselme korkusunun içimize yerleşmesi, yaşadıklarımız yüzünden belki çok çocukluk yaşında daha aşkı yaşamadan belki o rockstar aile içinde yaşadığı bir şey yüzünden yükselmekten çok korkuyor. Ben de keza aynı şekilde yaşadığım bazı şeyler yüzünden çok çok çok korkuyorum. Ama günün sonunda da şunu düşünüyorum. Hiçbir zaman yükselmezsen işte hiçbir zaman da o yükselmenin, o sarsılmanın, o titremenin keyfinde, o böyle fırtınanın keyfini yaşayamıyorsun. Yani gemin hiçbir zaman senin yelken açmazsa, hep kıyıda beklerse hiçbir şekilde gerçekten gemin zarar görmez. Ama sen de gidip yeni kıtalar işte keşfedemezsin. O yüzden dün akşam acaba ne anlatsam diye düşünürken bilgisayarımda sakladığım ve hiçbir zaman yayınlamadığım bir mektup buldum. Utandığım için itiraf edecek olursam bunu sizle paylaşmamışım. 8 Haziran 2023'te doğum günümde yazmışım. Neden utandığımı da bence mektubun sonuna geldiğimde anlayacaksınız. Şimdi hazırsanız size o mektubu okumak istiyorum. Hello. Merdiven Altı Terapi'nin 85. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran 2023. George Orwell'in 1984 romanını yayınlamasının, Bitcoin'in El Salvador'da resmi para birimi ilan edilmesinin, Hazreti Muhammed'in ölümünün ve benim doğumumun yıl dönümü. Bundan tam 37 sene önce bu gezegenin Türkiye denen üç tarafı denizlerle, dört tarafı kaosla çevrili bir ülkesinin kuzey kısmında pek çok insanın hiç gitmediği, hatta adını bile bilmediği Karabük isimli bir şehrinde ilk kez gözlerimi açmışım ben hayata. Hayat ilginç bir şey. Karbon atomları yan yana dizilerek bir yemek masası da oluşturabilir. Ama muhtemelen Ağustos'un son sıcaklarındaki bir yaz gecesinde, o zaman benim şimdiki yaşımdan çok daha genç olan annemle babam sevişmeye karar verdiği için, bazı karbon atomları bir yemek masasının atomlarından farklı bir sırayla dizilmiş ve beni oluşturacak o ilk canlı hücre annemin rahmine yerleşmiş. Ve 9 ay sonra da tombik bacakları ve Erol Evgin'in peruğu kadar gür saçlarıyla bir devlet hastanesinin floresan ışıklı odasında ilk kez kendini dünyaya göstermiş bedenim. Doğum insanın ilk travmasıdır diyorlar. Elimde bilimsel veriler yok buna dair ama hala anne karnındaki gibi cenin pozisyonda yatıyor olmam ve beyaz hastane ışıklarından nefret etmem gerçeklerine dayanarak rahimdeki olaysız hayatımdan sonra dünyadaki hayatın beni sarstığı sonucuna varabiliyorum. Doğduğum o 8 Haziran sabahından bu yana çok şey oldu. Sevgiye çok aç kaldığım, çok yaralandığım, çok yalnız kaldığım, çok korktuğum zamanlar oldu. Dünyanın bir gül bahçesi olduğunu söyleyemem asla. Yaralarımın hepsinin iyileştiğini ve artık çok mutlu bir insana dönüştüğümü de iddia edemem. Masallarda öyle anlatılmıyordu oysa hayat. Çocukken kendi içimdeki karanlıktan kaçmak için okuduğum o rengarenk sayfalarında pes pembe düşler vaat eden kitaplardakinin aksine, yaşanan tüm kötü olayların sonunda beyaz atlı bir prens bulmadı beni. Biz ermedik muradımıza ve kimse çıkmadı kerevetine. Gökten üç elma falan da düşmedi ne yazık ki. Ben Deniz Dülgeroğlu. Bu sabah 5.30'dan beri 37 yaşındayım. Bir köpeğim ve iki kedimle Beyoğlu'nda yaşıyorum. Çoğu zaman yatağa yalnız giriyorum ve beyaz atlı prenslerin beni kurtaracağına inanmıyorum. Prenslerin başkalarına şov yapma meselesini biraz abartmış olan ve o yüzden kendilerini tanıma fırsatı olmamış insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolu dizgin koşan hiçbir atın beyaz kalmayacağını da kendi tecrübemden biliyorum. Ara sıra çıkıp içiyorum ama genelde tek tabanca geziyorum. Aslına bakarsanız haftada 3 kez yürüyerek gidip döndüğüm analiz seanslarım dışında pek gezdiğim de söylenemez. Genelde evdeyim. Zamanımın çoğunu kitap okuyarak geçiriyorum. Daha da çoğunu ise düşünerek. Sanırım ben modern bir inzivada yaşıyorum. Ara sıra insanlarla görüşülen, bazen içilen eğlenilen ama sonra hemen eve dönülen ve uzunca bir zaman orada kalınan bir hayat. Belki hüzünlü ya da depresif geliyordur kulağa ama beklentilerle dış dünyaya çıkıp hayalindeki tatmini yaşayamamak, çocukken gittiğim anaokulundaki tahta oyuncağın o üçgen şeklindeki deliğine yuvarlak şekli sokmaya çalışmak gibi geliyor. Zorlasan da girmiyor. That's what she said. O yüzden kendi kendime kalmayı ve hayata uzaktan bakmayı seçiyorum. Sinema salonundaki gibi oturduğunuz koltuk izlediğiniz filme uzaklaştıkça resmin tamamını daha kolay görmeye başlıyorsunuz. Ve tamamını gördüğünüzde daha iyi anlamaya başlıyorsunuz olan biteni. Benim için filmin ilk yarısı bitti. İkinci yarının ne kadarını görebileceğim bilmiyorum. Ama izlediğim kadar hakkında yorum yapmak isterim molada hava almaya çıkmışken. Ben hayatı çok sevdim. Sevmenin bir insan olsun, bir işi ya da bir şehri kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mükemmel ve çok kolay sevilecek bir şeyin hayalini kurmanın bir sanrı olduğunu, o şeyi hiç bulamayacağımı ve sorunun aslında karşıma çıkan şeylerde değil, benim sevme becerimde olduğunu öğrendim. Bu hayatta sevilmeye değer şeyler, en azından benim için, hep karmaşık ve o yüzden onlara yaklaşmak da, onları kalıp onları sevmek de hayli zor. Ama çok derin ve karmaşık bir kilidin yuvasına girip, o kilidi açan, 17 dişli bir anahtar gibi, sen de benzersiz bir anahtara dönüşüyorsun ve o imkansız görünen kapının kilidi açılıp ardındaki evi gördüğünde neden bu kadar iyi korunduğunu anlıyorsun. Ben bir ev, bir de tekne istiyorum bu hayattan. İlişki kurmayı öğrenirsem bir de benim gibi deli bir sevgili. Yaralarımı anlatmaktan daha zor geliyor bana arzularımı itiraf etmek. Yeni yaşımda arzularımı korkmadan söylemek, onlardan utanmamak istiyorum. Bir de teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda yanımda olan herkese. Benim bedenimi bu dünyaya bir kadın getirdi. Ama beni kendime yüz binlerce kadın getirdi. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki doğmuşum, Deniz. İşte böyle bir mektup yazmışım ben 8 Haziran 2023'te. Ama size okumaya cesaret edememişim. Çok samimi bulduğum için muhtemelen. Özellikle sondaki itiraflarımı. Ama bu sene için orada da dediğim gibi kendimden dileğim bu. Daha da yol aldığıma inanıyorum. En azından şimdi mutlu olmaktan korktuğumu fark edecek kadar sinemada arka koltuklara gittim ve büyük resmi görüyorum. O yüzden ikinci yarıda çok daha cesur olmayı diliyorum. Ama cesaret dendiğinde bence şöyle bir yanlış anlaşılma var. Sanki böyle doğuştan gelen bir şey gibi algılıyoruz ya da korkularımıza böyle görmezden gelerek hareket etmekmiş gibi geliyor. Ama aslında anksiyete ve korku eğer vücudunuzda varsa bunların bir mantığı da var. Hani doğada bizi tehlikelere karşı alarm vermesi için vücudumuzun koruması için geliştirilmiş bir mekanizma kaygı ve endişe. O yüzden zamanında yaşadığınız haddini aşan çok büyük travmalar sebebiyle bu korkular ve kaygılar sizde de normalde bir insanda olması gerektiğinden daha fazla olduğu için sizi olduğunuz yere mıhlıyor, yükselmekten alıkoyuyor olabilir. O yüzden yapacağınız şey artık cesur olacağım diye kararlar almak değil, geçmişe dönüp bence bu korkularınızın nereden geldiğine bakmak ve onlara şefkatle yaklaşıp anlayarak kafalarını okşayıp artık beni sürekli uyarmana gerek yok, güvendeyiz merak etme deyip uysallaştırarak size hani bacağınızdan artık tutmalarını böyle anne gitme diye böyle bacağınıza yapışan bir çocuk gibi korkacak bir şey olmadığını anlattığınızda ancak ayak bileklerinizi serbest bırakacaklar ve siz asansöre binip yükselebileceksiniz. Ve bundan gerçekten kötü bir şey olmadığını sonunda o çocuk da içinizdeki korkan çocuk da siz de göreceksiniz. O yüzden bu yolda böyle bir desteğe ihtiyacınız varsa her zamanki gibi Hayvel sizin için gerçekten canı gönülden destek edeceğim bir destek edeceğim, bir tavsiye edeceğim bir platform. Hayvel'de ben eğer yeni bir dinleyiciyseniz bu podcast kurulduğundan beri çalışıyorum. Çünkü kurucusunu bizzat tanıyorum. Boğaziçi mezunu pırıl pırıl bir girişimci ve gerçekten çok büyük emeklerle sürekli çalışarak bütün etik kurallara her zaman uyarak bu girişimi kurdu ve devam etti ve büyüdü. Bugün de hala bütün psikologlar çok sağlam mülakatlardan geçirilerek, özenle seçilerek alınıyor ve o yüzden yani böyle narin korkularınızı anlatırken bence tahmin ediyorum ki benim için en azından böyle. Bu anlattıklarım güvende mi? Gerçekten ikimizin arasında mı kalacak? Ve bu anlattığım insan bu anlattıklarımı alıp işleme becerisine sahip mi? Bu eğitime, bu donanıma sahip mi? Bu etik kuralları gerçekten anlamının farkında mı gibi birçok endişem de oluyordu. Şu an kendi analistimle ilgili ben bu güveni yaşıyorum. Ve size de gerçekten çok ferahlıkla söyleyebilirim ki Hayvel'de bu anlamda çok çok çok güveneceğiniz etik bir oluşum. O yüzden de uygulamanın kodunu, indirim kodunu Merdiven 10 açıklamalara bırakıyorum. Uygulamayı indirmeniz için linki de yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Umarım filmin ikinci yarısını siz de benim gibi çok daha güzel bulursunuz ve heyecanla yaşarsınız korkmadan. Ben yakın zamanlarda çok korktum. Bütün bu podcast'ı, bu bölümü yapıyor olmamın sebebi. Size bahsetmiştim bir dolap temizliği yaptım diye. Giyinme odamda büyük bir temizlik yaptım. Bir arkadaşımla böyle gerçekten güle oynaya temizliyorduk dolabımı. Ve hani temizlemek derken giyiyorum, çıkarıyorum kıyafetleri. Sence bu kalsın mı gitsin mi yapıyoruz? Ve o sırada böyle sürekli giyinip soyunurken tabii ki vücuduma da dokunuyorum. Birden boynumda bir şişkinlik fark ettim. Ve ellediğimde bayağı büyük bir yuvarlak olduğunu fark ettik. Bir lenf nodülüm çok büyük haldeydi. Bir pazar gecesiydi. Ben yani çok çok çok korktum. Hemen tabii ki internete girip araştırdım. Zaten ezbere bildiğim şeyler gerçi çoğu ama. Ve yani kesinlikle ben de böyle şeylerde hemen öleceğime dair bir sonuç sonuca varıyor beynim. Ve sabaha kadar korku içerisinde bekledim. Ve ben o hayatın ne kadar anlamsız, ne kadar berbat olduğunu düşünen ben. Hani düşen uçakta ateist olmasa hemen bir Allah inancı gelir ya. Hayat inancı olmayan bana da o anda bir hayat inancı geldi. Bir hayaller, bir gerçekten istekler, yaşasam şunları yapardım, hayatım ne kadar güzeldi benim falan diye. Neyse, kız kardeşimin bir arkadaşı olan bir doktora hemen koşarak gittim. Evimin yakındaki devlet hastanesinde çalışıyormuş sağ olsun. Melek eğer bir şekilde dinliyorsan selamlar. Kendisi hemen elimden tuttu, beni işte radyolojiye götürdü, ultrasonuna baktık. Muhtemelen dediler bir enfeksiyona bağlı antibiyotik verdiler. Antibiyotiğin şu an birinci haftasındayım. Ama böyle şişmiş lenf nodlarının 2 hafta sonra ancak küçüldüğünü gözlemleyebiliyoruz dediler. O yüzden şu an hala inmedi ama ben biraz daha sakinleşmiş durumdayım. 2 hafta sonra eğer gerçekten ölmüyorsam dört elle sarılacağım bu hayata çünkü... Gerçekten de çok sevdiğim bir şarkıda dediği gibi ne acılar çektim hey gidi hey şimdi bana mutluluk yakışır. Umarım yeni sezonlarda çok daha mutlu hikayelerle karşılaşırım sizi. Keza sizin için de öyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Zaman her şey benim. Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır. Kendi canın isterse gidersin ama benim canım çok acır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim ey gidi. Şimdi bana mutluluk yakışır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim ey gidi. Şimdi bana mutluluk yakışır. Gitme be daha dur aşağı. güneşim var. Gitme be daha dur, akşamın sabahı var, gülün dikeni batar. Temmuz'u soğutur ellerin, beni yakar, seninle çok işim var. Sen çıkıp da gelene kadar hayallerim kabusa dönüşür, sesini duyuncaya kadar korkularım konuşur, seninle konuşup susuncaya kadar. Sonra da aynı güneş ısıtır seni de beni de kime ne. Demek ki böyle aşk dedikleri şey, ne acılar çektim ey gide, şimdi bana mutluluk yakışır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey, ne acılar çektim ey gide, şimdi bana mutluluk yakışır.